Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız. Ardından detaylarla devam edeceğiz. Viyana yine Suriye konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor. Toplantıya bu kez Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra İran, Irak, Mısır da katılıyor. İran'ın da dahil edildiği bu toplantının çözüme katkısını ve Suriye iç savaşını Bilge Sem Orta Doğu uzmanı Ali Semin'le konuştuk. Röportaj birazdan radyolarınızda. Ege yine çocuklara mezar oldu. Ege Denizi'nde alabora olan teknedeki Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Suriye'deki krizin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında taşeron savaşına dönüşmeyeceğini söyledi. Irak ve Avrupa Birliği, IŞİD'le mücadelede sürekli bilgi akışı ve karşılıklı istihbarat paylaşımının sağlanması için ortak istihbarat merkezi kurulmasına karar verdi. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Suriye'nin geleceğine ilişkin diplomatik temaslar sürüyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen Suriye görüşmelerine İran, Çin, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları da katılıyor. Toplantıya Viyana ev sahipliği yapıyor. Toplantının en dikkat çekici özelliklerinden biri, Suriye konusunda farklı görüşleri temsil eden ülkeleri ve özellikle de İran'la Suudi Arabistan'ı aynı masada bir araya getirmesi. Görüşmelere Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Suriye görüşmelerine ilk kez davet edilen İran'ın Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Viyana'daki Suriye görüşmeleri öncesinde bir araya geldi. Zarif daha sonra Viyana'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran bölgede istikrar için önemli bir güç. İran'ın varlığı olmadan Suriye ile ilgili mantıklı bir çözüme ulaşmak mümkün olmaz, dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Viyana'da yapılan Suriye görüşmesinin, tarafların Suriye'deki siyasi süreci başlatmak için uzlaşmaya hazır olduğunu gösterdiğini savundu. Mogherini, Viyana'daki görüşmeye tüm tarafların katılması için Rusya'nın belirleyici katkıda bulunduğunu da söyledi. Avrupa Birliği temsilcisi, Rusya, Suriye'deki askeri operasyonun diplomatik ve politik alandaki uygun çabalarla tamamlanması gerektiğini çok iyi anlıyor, dedi. Bilge Sem Orta Doğu uzmanı Ali Semin, Viyana'da gerçekleşen Suriye toplantısı bağlamında İran gibi bölgesel güçlerin krizin çözümüne katkılarını ve toplantıdan ne sonuç çıkabileceğini Dünya Panorama için değerlendirdi. Ali Semin, Rusya'nın hava operasyonları sonrasında bölgesel ve küresel anlamda bir takım değişiklikler olduğuna dikkat çekti. Beşar Esad'ın ülkedeki egemenliğini kaybettiğini savunan Semin, Şam'ı Moskova ve Tahran yönetiyor, dedi.
Rusya'nın özellikle Suriye'ye hava operasyonları düzenlemesinden sonra bir takım değişiklikler olduğunu görüyoruz bölgesel anlamda ve küresel anlamda. Şimdi Suriye'deki iç savaşın bitirilmesi artık Rusya'dan ibaret değil. Beşar Esad aslında orada bir koltukta oturuyor ama egemenliğini kaybetmiş. Orayı, Şam'ı bugün Moskova ve Tahran yönetiyor. Bu küresel ve bölgesel güçler de bunun farkına varmış gibi görünüyor şu andaki aşamada.
Suriye krizi çözüm için daha önce birçok girişim olduğuna dikkat çeken Orta Doğu uzmanı Ali Semin'e göre, bu girişimler Esadlı mı Esadsız mı kavramları üzerinden kurulduğu için hepsi sonuçsuz kaldı. Viyana toplantısını değerlendiren Ali Semin, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran bir araya gelip çözüm bulamazsa bu tür toplantılardan sonuç çıkmaz, dedi.
Biliyorsunuz daha önce çok tartışma oldu, çok toplantı oldu Suriye kriziyle ilgili. Bu Esed'le Esed'siz kavramları üzerinden kurulduğu için hepsi sonuçsuz kaldı. Şimdi yeni bir aşamaya girilmiş gibi görünüyor. Suriye krizi artık sadece Beşar Esed'le ya da Esed'le sınırlandırılmaması gerektiği bir konu oldu. Bölgesel anlamda şimdi 3 temel faktör var. Birincisi Türkiye, ikincisi Suudi Arabistan, üçüncüsü İran'dır. Ve bugün bu üç gücün bölgesel anlamda bu üç tarafın bir araya gelip bir çözüm bulamazsa bu tür toplantılardan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Belki Rusya ile ABD bu işin başını çekiyor ama bölgesel güçlerin de buna katkıda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Taraflar arasında bir görüş birliği olmasa hani Suriye dostları grubu gibi bu da zaman içerisinde yine sonuçsuz kalabilir Suriye krizi konusunda. Eğer bölgesel anlamda İran, Suudi Arabistan, Türkiye, diğer tarafta da ABD ile Rusya görüş birliğine varırlarsa bu sorun çözülür gibi geliyor bana.
Bilge Sam Orta Doğu uzmanı Ali Semin, tarafların sorunu Esad üzerinden masaya yatırdığı sürece bir sonuca ulaşamayacağını savundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cübeyr'in bir açıklaması var. Diyor ki İran Esed'li geçiş sürecini bırakmalı. Yani bu tezini savunmamalı. Şimdi buna bakıyoruz. Burada Esed'siz Esed'li tartışmaların gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Yine aynı eski görüşmeler gibi, geçmişte yapılan görüşmeler gibi bölgesel güçler ve küresel güçler arasında bir konsensüs sağlanamayacak gibi geliyor bana. Eğer Esed üzerine konuşulursa. Sorun Esed değil aslında. Yani Suriye'de rejim değişsin mi değişmemesi mi sorunu. Yani şimdi Esed gitse eğer Baas rejimi kalıyorsa ve orada otoriter bir Baas rejimiyle zayıf bir muhalefet gibi bir geçiş süreci başlıyorsa bu da zaman içerisinde akamete uğrama ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Şimdi dışarıda diplomatik gelişmeler, diplomatik temaslar söz konusu. Yani muhalif güçlerle rejim arasında ateşkes ilan edilmeden Moskova ya da başka bir ülkede herhangi bir toplantının sonuç vermesi biraz zor gözüküyor.
Orta Doğu uzmanı Ali Semin, Suriye krizinin iç savaştan küresel güç savaşına dönüştüğünü söyledi. Oradaki vekalet savaşıdır dedi.
Ben hep söylüyorum yani bu Suriye iç savaşı ilk önce bir iç savaştı. Bence şimdi küresel güç savaşına dönüştü. Bölgesel güç savaşına dönüştü Suriye krizi. Yani buradaki krizin temel aktörü ya da temel karar vericisi Suriye rejimi değil. Suriye muhalefeti de değil aslında. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani burada bölgesel ve küresel güçlerin anlaşamaması yani vekalet savaşıdır oradaki. Herkes bunu kabul ediyor. Birçok analist de bunu bu kanaatte.
İran'ın bu tür toplantılara katılmasının önemine dikkat çeken Bilge Sam Orta Doğu uzmanı Ali Semin, ancak bazı konularda taviz verilmesi gerektiğini söyledi.
İran'ın bu tür toplantılara katılması çözüme yaklaşılması anlamına geliyor. Ama İran eğer orada Esed'li bir çözüm sürecinin dışında hiçbir çözüm önerilerini kabul etmezse bu da yine başarısız olacak. Rusya biliyorsunuz sadece İran istemiyor. Şimdi ben bunun adını 5+1 koydum. Suudi Arabistan, Türkiye, İran ve ABD, Rusya bir artı da Mısır'ı da istiyorlar. Yani Sisi'nin de bu çözüm sürecinde Suriye krizinin çözümü için adım atmasını ya da katkıda bulunmasını istiyorlar. Dikkat etseniz buraya da tabii ki Türkiye de karşı çıkıyor. Yani Mısır'ın da bu sürece müdahil olması konusunda karşılığı taviz vermeleri lazım.
Orta Doğu uzmanı Ali Semin, Suriye krizinin bölgesel ve küresel etkileri olduğunu da sözlerine ekledi.
Suriye krizi artık bölgesel ve küresel güçleri etkilemektedir. Bugün Irak, Suriye krizinden dolayı da bu kadar kargaşa içerisinde. Türkiye'de biliyorsunuz büyük yük altında kaldı. Hem mülteci sorunu, hem maliyeti, hem güvenlik sorunu. Yani IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerini görüyoruz. Suriye iç savaşı eğer daha erken bir süreçte çözülmezse gerçekten bu savaş bütün bölgeyi kapsar.
Suriye'deki kriz taşeron savaşa dönüşmeyecek. Açıklama Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest'ten geldi. Sözcü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Suriye'deki durumun Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında taşeron savaşına dönüşmeyeceğini açıkça ortaya koydu, dedi. Rusya'nın Suriye'de Beşar Esad'ı desteklemesinin zarar verici olduğunu savunan Beyaz Saray sözcüsü, Rusya'nın aldığı taahhütler şu anda Suriye'de yaptıklarıyla uyuşmuyor yorumunda bulundu. Rusya ve İran'ın uluslararası koalisyona katılarak teröristlere karşı mücadeleye pozitif katkı sağlayabileceğini kaydeden Earnest, Rusya ve İran Esad'ı desteklemeye devam ederlerse çatışmayı durdurma hedefine varmak zor olur diye konuştu. Irak ve Avrupa Birliği, IŞİD'le mücadelede sürekli bilgi akışı ve karşılıklı istihbarat paylaşımının sağlanması için ortak istihbarat merkezi kurulmasına karar verdi. Anlaşma sonrası açıklama yapan Irak İçişleri Bakanı Muhammed El-Gaban, Irak ve Suriye'deki birçok teröristin Avrupa ülkelerinden geldiğine dikkati çekerek, söz konusu kişilerin gelişini engellemede çok başarılı olunamadı. Tam tersine, Türkiye üzerinden Irak ve Suriye'ye geçişlerinde kolaylık sağlandı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler tarafından alınan güvenlik kararlarının hayata geçirilmesi gerekiyor şeklinde konuştu. birçok sosyal paylaşım sitesinin örgüt tarafından eleman kazanmak için kullanıldığını hatırlatan Gaban, Avrupa Birliği ülkelerinin bu siteleri ve hücreleri takip altına alarak geçişleri engellemesi gerekiyor dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Özgür Suriye Ordusu ve Kürt güçlerin de içinde olunduğu bir dizi Suriyeli muhalif grupla görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bogdanov, yapılan görüşmelerle ilgili, "Her gün telefonda görüşmelerimiz oluyor. Moskova, Paris ve İstanbul'da da birebir görüşmelerimiz oluyor. Suriyeli muhaliflerin neredeyse her grubuyla görüşüyoruz, Kürt güçlerle de görüşüyoruz," dedi. Bogdanov, Özgür Suriye Ordusu yetkilileriyle de birebir görüşmeler yaptıklarını belirtti. Rus askerlerinin Suriye'nin ardından Irak'ta da operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin Moskova'dan bir değerlendirme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Irak'ta kara operasyonu düzenlemesine ilişkin Bağdat hükümetinden bir açıklama gelmediğini söyledi. Zaharova, "Irak'tan bu konuyla ilgili yapılan tüm açıklamaları takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki pozisyonunu da dikkatlice izliyoruz. En hafif tabirle Washington bu konuda Bağdat'a nüfuz ediyor," dedi. Rusya'nın Suriye'de hastane vurduğunu gösteren kanıt yok. Açıklama, Suriye'de görev yapan Uluslararası Kızılaç'tan geldi. Kızılaç yetkilisi Dominik Stilhart, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonunda hastaneleri vurduğu iddiasını kanıt olmadığı gerekçesiyle doğrulamadıklarını açıkladı. Stilhart, Suriye'de görev yapan Kızılaç çalışanlarının insani yardım sağlama görevinin dışında çatışmaların yürütülme şeklini de gözlemlediğini belirterek, "Endişelerimiz olduğunda bunu ilgili taraflara iletiyoruz," diye konuştu. Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de IŞİD'e karşı operasyon başlatmasından bu yana, Batı basınında Rus jetlerinin hastane gibi sivil hedefleri de vurduğu yönünde iddialar yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, aralarında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bir dizi ülkeye Rus jetleri hastane vurduğu iddiasını kanıtlamaları için resmi çağrıda bulundu. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Ege yine çocuklara mezar oldu. Ege Denizi'nde alabora olan teknedeki Suriyeli 4 çocuk hayatını kaybetti. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan ziyareti kapsamında ülke liderleriyle ekonomik kriz ve sığınmacı sorununu ele aldı. Alman bakan, Avrupa'da sığınmacı sorununun ekonomik krizden daha büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, bu tüm Avrupa için toplu halde mücadele edilerek kazanılması gereken bir iddia, dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, ülkesinde İslam'a hakaretten hüküm giyen Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi'ye verildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Suudi yetkililere ödülü alabilmesi için Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ozon deliği rekor seviyede büyüdü. Dünya Meteoroloji Örgütü, yeryüzüne ulaşan güneşin zararlı ışınlarına karşı yerküreyi koruyan ozon tabakasındaki deliğin Antarktika üzerinde bu yıl rekor seviyede genişleyerek 28.2 milyon kilometre kareye ulaştığını açıkladı. Dünya Panorama'da ikinci bölüm başlıyor. Ege yine çocuklara mezar oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen bir grup Suriyeli fiber tekneyle Ege Denizi'ne açıldı. Tekne, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında alabora oldu. Sahil güvenlik ekipleri 3 bot ve helikopter desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı. Olayda yaşları 1 ile 4 arasında değişen 4 çocuk hayatını kaybetti, 19 kişi kurtarıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Yunanistan ziyareti kapsamında ülke liderleriyle ekonomik kriz ve sığınmacı sorununu ele aldı. Görüşmeler sonrası açıklama yapan Alman Bakan, Avrupa'da sığınmacı sorununun ekonomik krizden daha büyük bir sorun olduğunu ifade ederek, bu tüm Avrupa için toplu halde mücadele edilerek kazanılması gereken bir iddia dedi. Steinmeier, sığınmacı sorununun geçiş ülkelerindeki sorunlar ortadan kaldırılmadan çözülmesinin mümkün olmayacağını belirterek, soruna sadece bir ülkeyle çözüm bulunamaz, anlayış farklılıkları ortadan kaldırılarak sorunlarla Avrupa sınırlarında mücadele edilmeli. Bu konuda anahtar rolü bulunan Türkiye ile temas kurulması ve görüşülmesi ihtiyaç diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü, ülkesinde İslam'a hakaretten hüküm giyen Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi'ye verildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Suudi yetkililere ödülü alabilmesi için Bedevi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kurduğu Suudi Arabistanlı Liberaller isimli internet sitesinde İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Bedevi, 10 yıl hapis, 1000 kırbaç ve 1 milyon riyal para cezasına mahkum edilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 günlük Çin gezisi bugün başlıyor. Merkel'e Çin gezisinden önce ortak bir mektup yazan Alman Federal Barosu ve Alman Avukatlar Birliği üyeleri, Merkel'den Çin'de gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi. Mektupta, Çinli avukatların cezalandırılmasının evrensel insan haklarıyla bağdaşmadığı belirtildi. Çin'de Temmuz ayında geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, onlarca insan hakları avukatı, hukuk bürosu çalışanı ve aktivist gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların bir kısmı daha sonra serbest bırakılmıştı. Dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak bilinen Uruguay'ın eski devlet başkanı José Mujica, eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Eski Uruguay devlet başkanı Mujica, Türkiye'de kalacağı 10 gün boyunca CHP'li bazı belediyeler tarafından konuk edilecek. José Mujica ayrıca CHP'yi de ziyaret ederek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşecek. José Mujica, yalın yaşam tarzı ve 12 bin dolara denk gelen aylık maaşının %90'ını bağışlamasıyla dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak nitelendiriliyordu. Çin, tek çocuk politikasını bırakıyor. Çin Komünist Partisi, ülkenin tek çocuk politikasının sona erdiğini, çiftlerin iki çocuk sahibi olabileceğini duyurdu. Bu, Çin'de 10 yıllardır süren tek çocuk politikasının sona ermesi anlamına geliyor. Çin'in tek çocuk politikası 1980'den bu yana yürürlükte. Politika 2013'te gevşetilmiş ve eşlerden birinin tek çocuklu aileden gelmesi durumunda ikinci çocuğa izin verilmeye başlanmıştı. Ozon deliği rekor seviyede büyüdü. Dünya Meteoroloji Örgütü, yeryüzüne ulaşan güneşin zararlı ışınlarına karşı yerküreyi koruyan ozon tabakasındaki deliğin Antarktika üzerinde bu yıl rekor seviyede genişleyerek 28.2 milyon kilometrekareye ulaştığını açıkladı. Ozon deliğindeki genişlemeye stratosferdeki alışılmadık derecede soğuk hava koşullarının neden olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre atmosferdeki ozon miktarını azaltan maddelerin yavaş yavaş kullanımdan kaldırılmasını amaçlayan 1987 tarihli Montreal Protokolü'ne uyulması halinde 2030'a kadar 2 milyon insanın cilt kanserine yakalanması önlenecek ve birçok konuda insanların ve yerkürenin yaşadığı riskler azalacak. Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Rosetta uzay aracının taşıdığı Philae modülü, İzlediği kuyruklu yıldızı çevreleyen gaz bulutu içinde oksijen molekülleri keşfetti. BBC'nin haberine göre bilim insanları yaptıkları incelemede kuyruklu yıldızın etrafını saran gaz bulutunda serbest oksijenin, su buharı, karbon monoksit ve karbondioksitten sonraki en yaygın dördüncü gaz olduğunu gördü. Nature dergisinde yayımlanan çalışmada keşfin güneş sisteminin nasıl oluştuğuna ilişkin mevcut görüşlerin yanlış olabileceğine işaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme yavaşladı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin altında kalarak %1.5 büyüme kaydetti. 3. çeyrekte hız kesen büyümede artan kişisel tüketim harcamaları, kamu giderleri, ihracat ve sabit yatırımların, azalan stok yatırımları ve yükselen ithalatla dengelenmesi etkili oldu. Yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi ise revize edilmeyerek %3.9'da bırakıldı. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.